Ayrım 31, Loughlamoran'ın yalanları, Scott Lynch, sayfa 286. Ara, velet başyapıtlar, birinci kızım. Jean'ın centilmen piçlere katılmasını izleyen bir yaz akşamı, peder zincir onu ve Locke'u yemeğin ardından tapınağın damına çıkardı. Zincir kağıda sarılı Jerem tütünü içerken güneş ufkun arkasına battı ve yerini Atakam'ın içten gelen parıltısına bıraktı. Zincir o gece gırtlak kesmenin kaçınılmaz gereğinden konuşmak istiyordu. Bu konuşmayı geçen yıl Kalo, Galdo ve Sabeta'yla da yaptım diye söze girdi. Sizler birer yatırımsınız, hem zaman hem de para olarak. Her zamanki gibi tam halkalar yaratmayı başaramayarak çarpık ve solgun duman hilalleri üfledi. Büyük birer yatırım, hatta belki de hayatımın eseri. Bir çift velet başyapıt. O yüzden sadece gülümseyerek tüm kavgalardan kaçınamayacağınızı size hatırlatmak istiyorum. Biri size bıçak çektiğinde hayatta kalmanızı bekliyorum. Bu bazen aynı şekilde karşılık vermeyi gerektirir. Bazen de kıçınız tutuşmuş gibi kaçmayı. Ama her şeyden önce bunlardan hangisinin doğru seçim olduğunu bilmeniz gerekir. İşte o yüzden eğilimlerinizi konuşmamız lazım. Zincir gözünü Locke'a dikip sigarasından uzun düşünceli bir fırt çekti. Sanki nahoş sularda yüzen ve batmaya hazırlanan bir adam olarak son nefesini alıyordu. Her ikimizde pek çok marifetin olduğunu biliyoruz Locke. Çoğu konuda hakiki bir yeteneğe sahipsin. O yüzden bunu sana açık açık söylemek durumundayım. Eğer gerçek bir hasımla kanlı bıçaklı olursan altına kaçırmaktan ve yerdeki bir kan lekesine dönüşmekten başka bir şey yapamazsın. Tanrılar biliyorlar ya, öldürmesine öldürebiliyorsun. Ama biriyle yüz yüze kapışmak için yaratılmamışsın. Bunun farkındasın değil mi? Locke'un kızarık yanaklı sessizliği başlı başına bir cevaptı. Ansızın peder zincirin gözünün içine bakamaz olan çocuk, ayakları daha önce hiç görmediği harikulade nesnelermiş gibi davranmaya çalıştı. Locke, Locke, hepimiz eli bıçaklı bir psikopat olamayız ve bunda üzülecek bir şey yok. O yüzden dudağını yaşlı bir fahişenin memeleri gibi titretme, tamam mı? Bıçak, ip ve sokak yayı kullanmayı öğreneceksin. Ama onları gizli saklı kullanacaksın. Arkadan, yandan, yukarıdan, karanlıkta. Zincir hayali bir rakibi arkadan yakalayıp sol elini onun gırtlağına doladı ve sağ eliyle yarısı bitmiş sigarasını bir hançer gibi böbrek seviyesinde sapladı. İşin bütün püf noktalarını öğreneceksin. Çünkü akıllıca dövüşmek seni sucuk gibi doğranmaktan koruyacak. Zincir kor uçlu hançerindeki kanı silermiş gibi yaptı. Sonra ondan bir nefes daha çekti. İşte o kadar. Bunu bir kenara yaz ve aklından hiç çıkarma Locke. Eksikliklerimizle hiç çekilmeden yüzleşmeliyiz. Çetelerde eski bir deyiş vardır. Yalanlar çıkar gider ama gerçek hep evde kalır. Burun deliklerinden çifte duman sütunu püskürttü ve gri buharların kuyruğu başının etrafını sararken gözde görülür ölçüde keyiflendi. Artık papuçlarında çıplak bir kadın varmış gibi davranmayı kes, tamam mı? Locke bunun üzerine hafifçe sırıttı fakat adama bakıp kafa sallamayı da ihmal etmedi. Gelelim sana dedi zincir dönüp Jean'a bakarak. Hepimiz serbest kaldığı zaman esip gürleyen bir öfkeye sahip olduğunu biliyoruz. Locke tilki gibi kurnaz ve harika bir yalancı. Kalo ile Galdo'nun aklı her şeye az buçuk eriyor ama hiçbir şeyde dört dörtlük değiller. Sıra birini cezbetmeye geldiğinde hiç kimse Sabeta'nın eline su dökemez. Ama henüz şöyle doğru düzgün bir değnekçimiz yok. Bence o sen olabilirsin. Dostlarını beladan uzak tutacak, kapı gibi dövüşçü, gözünü kan bürümüş kuduz bir köpek. Ne dersin?
Jean'ın gözleri derhal kendi ayaklarının büyüleyici manzarasına çevrildi. Ben eğer uygun olacağını düşünüyorsam bir deneyebilirim.
Jean, seni kızgınken gördüm.
Ben doğrudan hissettim dedi Locke sırıtarak.
Yaşımın seninkinin dört katı olmasına biraz itibar et Jean. Kızdığın zaman ne köpürüyor ne de tehditler savuruyorsun. Onun yerine sessiz sedasız iş bitiriyorsun. Bazıları zor durumlar için yaratılır.
Zincir bir kez daha sigarasını tüttürüp beyaz külleri ayaklarının altındaki zemine döktü.
Bana kalırsa sende kafa kırmaya yönelik doğal bir yetenek var. Bu kendi içinde ne iyi ne de kötü bir özellik ama işimize yarayabilir.
Jean duyduklarını bir süre düşünürmüş gibi gözüktü fakat hem Locke hem de Zincir çocuğun çoktan bir karara vardığını gözlerinden okuyabiliyordu. Birbirine geçmiş siyah saçların altındaki o gözlere sert ve soğuk bir bakış yerleşmişti. Jean'ın kafa sallaması sadece bir formaliteden ibaretti.
Güzel, güzel, bu fikirden hoşlanacağını tahmin etmiştim. O nedenle sana sormadan bazı hazırlıklar yaptım.
Zincir cübbesinden siyah renkli deri bir cüzdan çıkarıp Jean'a verdi.
Yarın saat 20'de cam güller evinde bekleniyorsun.
Kamur'un en ünlü ve en seçkin dövüş okulunun adını duyunca hem Locke'un hem de Jean'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Jean rozet cüzdanını açtı, içinde yassı bir amblem doğrudan derinin iç yüzeyine kaynatılmış, buzlu cam kaplı stilize bir gül vardı. Jean bununla Angevin üzerinden kuzeye geçebilir ve Alce Grande tepelerinin eteklerindeki muhafız kulübelerini aşabilirdi. Rozet onu doğrudan doğruya Don Thompson Mantanzal'ın yani cam güller evi efendisinin koruması altına sokuyordu.
O gül seni nehirden geçirip tepelere kadar götürecek. Ama bir kez oraya vardıktan sonra sakın sıçıp batırma. Dostlar oraya git, ne denirse yap ve gerisin geri gel. Bundan böyle haftada 4 kez orada ders alacaksın. Ve hepimizin iyiliği için kafandaki şu saç yumağına bir çeki düzen ver. Gerekirse ateş ve bir teber kullan.
Zincir hızla kısalan sigarasından tütün kokulu son bir nefes çekti. Sonra da izmariti çatı duvarının üstünden fırlatıp attı. O gece saldığı son duman bulutu titrek fakat tam bir halka halinde iki çocuğun başlarının üzerinden uçup gitti.
Hassiktir, bir alamet.
Zincir tutup inceleyebilecekmiş gibi havada süzülen halkanın arkasından elini uzattı.
Ya bu planın işe yaraması kaderde var ya da tanrılar sana böyle bir son hazırlamamdan hoşnutlar Jean Tannen. Her halükarda kazançlı çıkacağım durumlara bayılırım. Artık gidip işinize bakın.
Cam güller evinde karnı aç bir bahçe vardı. Okul Kamor'un minyatürü gibiydi. İnsanlar üzerinde kafa patlatsınlar diye atalarca geride bırakılmış bir bilmece ya da oyuncak gibi kenara atılmış tehlikeli bir hazineydi. Binanın taşlarını birbirine tutturan Atalkam, tıpkı beş kule ve şehrin adalarına yayılmış diğer bir düzine yapı gibi onu tüm insan zanaatlarına karşı aşılmaz kılmaktaydı. Bu tarz yerlerde yaşayan erkeklerle kadınlar aslında şanlı hayatlar sürdüren birer sığınmacıdan fazlası değildi. Ve cam güller evi Alce Grande eteklerindeki en şanlı ve tehlikeli yerdi. Don Maranzaola'nın orayı elinde tutmasını, dükün gözündeki büyük ve kalıcı itibarının bir işaretiydi. Jean Tannen'ın ertesi günü saat 20 olmadan hemen önce Don Maranzaola'nın kulesinin kapısının önündeydi. Gri taştan ve gümüşü camdan yapılma, 5 katlı bir silindirden ibaret olan devasa kule, etrafındaki güzelim villaları bir mimarın ölçekli maketleri gibi gösteriyordu. Bulutsuz gökyüzünden aşağı dalga dalga ısı vuruyordu ve güneşin altında uzun saatler geçiren şehir, nehrin hafif bir atadındaki kokusu havayı yoğun bir şekilde kaplıyordu. Kulenin lakeli meşeden yapılma devasa kapılarının yanındaki taş duvarda buzlu camla kaplı bir pencere mevcuttu. Camın arkasında bir suratın belirsiz hatları seçilebiliyordu. Jean'ın gelişi fark edilmişti. Jean Angevin nehrini kuzey istikametinde aşarken kalçalarından daha geniş olmayan cam bir kedi köprüsü kullanmış ve 20 metrelik geçiş boyunca kılavuz halatlara terli ellerle tutunmuştu. Alce Grande adalarının en doğudaki ikinci adası olan Isla Zantara'nın güney yakasına geçmek için kullanılabilecek geniş bir köprü bulunmuyordu.
Feribot seferleri yarım baron tutuyor, onlara binemeyecek kadar fakir olanlar içinse geriye bir tek kedi köprülerinin heyecan verici dehşeti kalıyordu. Jean daha önce bu köprülerden hiçbirini kullanmamıştı ve daha tecrübeli erkeklerle kadınların halatlara tutunmaksızın onlardan hızlı hızlı geçtiklerini görmek yüreğini ağzına getirmişti. Sert kaldırım taşlarını papuçlarının altında tekrar hissettiğinde ise yüreğine su serpilmişti. Isla Zantara nöbetçi kulübesindeki kan ve ter içinde kalmış sarı ceketliler geçmesine tahmin ettiğinden bile daha çabuk müsaade etmiş ve küçük siyah cüzdanında taşıdığı rozeti tanıdıkları anda kızarık suratlarındaki keyif bir anda kaçmıştı. Yolu tarif ederken sözü kısa tutmuşlardı. Ses tonlarına karışan duygu insaf mıydı yoksa korku mu? ''Seni bekliyor olacağız çocuk.'' diye peşinden seslenmişti içlerinden biri ansızın. Jean sokağın temiz ve beyaz taşlarında ilerlemeye başlarken. ''Tabii eğer o tepeden geri gelecek olursan.'' Demek ki insaf ve korkunun bir karışımıydı. Jean geçen gece duyduğu heyecanı hala hissedip hissetmediği konusunda kararsızdı. Denge ağırlıklarının kulağına çalınan gıcırtı ve takırtıları karşısındaki kapı kanatlarının ortasında beliren siyah aralığın habercisiydi. Kanatlar bir saniye sonra kan kırmızısı yelekler ve aynı renkte kuşaklar giyen bir çift adamın iteklemesi sonucu ağır bir haşmetle dışa doğru açıldı. Jean her bir kanadın demir şeritlerle desteklenmiş, 15 santimlik sert ahşaptan yapılmış olduğunu gördü. Çocuğun burnuna bir koku dalgası çarptı. Nemli taş ve bayat ter, kızarmış et ve tarçınlı tütsü, duvarlar arasında geçen bir hayatın bereketli ve güvenli kokuları. Jean kapıyı açan adamlara cüzdanını gösterdi ve içlerinden biri sabırsız bir el işaretiyle onu buyur etti. ''Seni bekliyorlar. Don Maranzalla'nın bir misafiri olarak gir ve kendi evine gösterdiğin saygıyı onunkine de göster.'' Azametli fuayenin sol duvarında siyah demirden yapılma bir çift sarmal merdiven bulunuyor ve her ikisi de döne döne yukarı çıkıyordu. Jean bu dar merdivenlerden birini kullanarak kendisine yol gösteren adamı takip ederken terlemesini ve solumasını kontrol altında tutmaya çalıştı. Kulenin kapıları altlarında yankılı bir gümbürtüyle kapandı. Birlikte üç kat ışıltılı camı ve kadim taşı geride bırakarak tırmanmayı sürdürdüler. Zemin kırmızı halılarla, duvarlarsa üzerleri leke dolu sayısız goblenle süslüydü. Jean bu goblenlerin birer savaş sancağı olduğunu fark etti. Don Maranzalla çeyrek asır boyunca dükün özel kılıç ustası ve siyah ceketlilerin komutanı olarak görev yapmıştı. Bu kanlı kumaş parçaları artık birer efsane haline gelmiş, tüm o muharebelerde demir deniz savaşları, deli kont ayaklanması, Tal Verra'ya karşı verilen bin gün savaşı, kader tarafından Nico Vante ile Maranzalla'nın önüne atılan sayısız askeri birlikten geriye kalmış yegane eşyalardı. Sarmal merdiven en sonunda onları küçük ve loş bir odaya ulaştırdı. Bir yüklükten birazcık daha genişti ve kağıt bir fenerin kırmızı ışığıyla aydınlanmaktaydı. Adam elini pirinç bir tokmağa koydu ve dönüp Jean'a baktı. ''Burası kokusuz bahçedir.'' dedi adam. ''Hayatına değer veriyorsan adımını dikkatli at ve hiçbir şeye dokunma.'' Bunun ardından çatıya çıkan kapıyı açarak o kadar parlak ve hayret verici bir manzarayı gözler önüne serdi ki Jean şaştı kaldı. Cam güller evinin genişliği yüksekliğinin iki katıydı. O yüzden her tarafı duvarlarla çevrili çatı en az 30 metre çapında olmalıydı. Jean korku dolu bir an boyunca harıl harıl yanan yüzlerce renge sahip simyasal bir ateşin karşısında durduğunu sandı. Duyduğu onca hikaye ve söylenti bile onu bu yerin yaz güneşinin altındaki göz kamaştırıcı manzarasına hazırlayamamıştı. Sanki sıvı haldeki elmas milyonlarca narin damarda zonklayarak akıyor, milyonlarca façetada ve kenarda yanar döner renkler saçıyordu. Karşısında birbiri ardına dizilmiş duvarlar dolusu mükemmel yapraklardan, saplardan ve dikenlerden oluşan koskoca bir gül bahçesi vardı. Hepsi de sessiz, kokusuz ve yansıyan ışıkla alev alevdi. Zira tamamen Atakam'dan oyulmuşlardı. 100.000 çiçeğin 100.000'i de en ufak dikenine kadar kusursuzca biçimlendirilmişti. Afallamış haldeki Jean ileri doğru sendeledi ve dengesini sağlamak için bir elini uzattı. Gözlerini kapanmaya zorladığında karşısında beliren karanlık, çakan şimşeklerin ardından iz düşümlerle camp canlıydı. Don Maranzalla'nın adamı onu omuzlarından nazikçe fakat sıkıca tuttu.
İlk seferde fazla gelebilir, gözlerin birazdan alışır. Ama sözümü dinle ve tanrılar aşkına hiçbir şeye el sürme.
Gözleri bahçenin ilk şokunu atlatan Jean göz kamaştırıcı parıltının ötesini görmeye başladı. Güllerden oluşan her bir duvar aslında transparandı. En yakınındaki sadece iki adım uzağındaydı ve söylentilerdeki kadar kusursuzdu. Sanki atalar her bir çiçeği ve çalıyı yaz mevsimindeki en mükemmel haliyle bir anda dondurmuştu. Ama oralarında buralarında hakiki renk öbekleri, pas tonlu duman bulutlarının buzun içinde dondurulmasıyla oluşmuşa benzeyen kızıl kahverengi lekeler göze çarpıyordu. Bu bulutlar insan kanıydı. Tıpkı hikayelerde anlatıldığı gibiydi. Her bir çiçek, yaprak ve diken en keskin jiletten bile daha keskindi. En ufak bir dokunuş bile derinizi kağıt gibi yırtabilir, kanınız güller tarafından emilerek camdan yapılma sap ve sarmaşık ağının derinliklerine çekilebilirdi. Genel kanıya göre bahçe yeteri kadar canla beslendiği takdirde her çiçek ve her duvar günün birinde dolgun bir pas kırmızısına çalacaktı. Kimi söylentiler bahçenin sadece üstüne akıtılanı içtiğini savunurken, diğerleri ise güllerin bir yaradan akan kanı emdiğini ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir kesiyi sömürerek bir insanı tamamen kurutabileceğini iddia ederdi. Bu bahçe patikalarında ilerlemek yoğun bir dikkat gerektirirdi. Çoğu yalnızca 2 ya da 3 adım genişliğindeydi ve anlık bir dalgınlık bile ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Bahçesinin genç adamlara nasıl dövüşüleceğini öğretmek için ideal bir yer olduğunu düşünmesi Don Maranzalla hakkında çok şey söylüyordu. Jean hayatında ilk kez doğumundan 1000 yıl önce Camor'dan kaybolan yaratıklar hakkında dehşet verici bir huşu hissetti. Acaba arkalarında insanların tesadüfen denk gelmeleri için daha başka ne gibi tuhaf sürprizler bırakmışlardı? Böyle bir şey yaratacak kadar güçlü varlıkları buradan def eden şey ne olabilirdi? Cevabı düşünmek bile katlanılmazdı. Maranzalla'nın adamı Jean'ın omuzlarını bıraktı ve merdivenin başındaki loş odaya geri döndü. Jean artık o odanın bir bahçıvan kulübesi misali kulenin duvarından çıkıntı yaptığını görebiliyordu.
Don bahçenin ortasında bekliyor olacak dedi adam.
Sonra da kapıyı arkasından kapatarak Jean'ı tepesinde çıplak güneşle ve önünde susamış cam duvarlarla çatıda bir başına bıraktı. Ama yalnız değildi. Cam bahçenin ortasından gürültüler geliyordu. Çeliğe çarpan çeliğin çınlamaları, yorgun argın çıkartılan alçak homurtular, otorite yüklü ve tok bir sesin verdiği kısa buyruklar. Jean sadece birkaç dakika önce hayatı boyunca yaptığı en korkutucu şeyin daracık kedi köprüsünden geçmek olduğuna yemin edebilirdi. Ama kokusuz bahçeyi gördükten sonra Angevin nehrinin 20 metre üstündeki o ince kemerin orta noktasına seve seve geri dönebilir ve kılavuz alatlara tutunmadan dans edebilirdi. Bununla birlikte sağ eliyle sıkı sıkıya kavradığı siyah cüzdana bakınca bir gerçeği hatırladı. Peder zincir bu bahçede bekleyen şey her neyse Jean'ın ona uygun olduğunu düşünmüştü. Güller göz kamaştırıcı tehlikelerine rağmen cansız ve akılsız varlıklardı. Eğer onların arasında yürümekten çekinirse nasıl olurdu da bir katilin yüreğine sahip olabilirdi ki? Utanç onu ürkek adımlarla yürümeye zorladı ve yüzünden aşağı akan terden gözleri yana yana bahçenin dolan başlı patikalarını büyük bir özenle açtı. ''Ben bir centilmen piçim'' diye mırıldandı kendi kendine. Geride bıraktığı serin oda ile onu bekleyen gül duvarlarının arasındaki yolculuk kısacık hayatının en uzun 30 adımıydı. güllerin kendisinden tek bir ısırık bile almalarına izin vermedi. Bahçenin ortasında yaklaşık 10 metre genişliğinde yuvarlak bir avlu vardı. Jan'ın yaşlarındaki iki çocuk epelerini, yani uzun ince kılıçlarını aralarında hızla ileri geri savurarak birbirlerinin etrafında daire çiziyor. Yarım düzine çocuk da huzursuzca onları seyrediyordu. Çocukların yanında orta yaşlarının sonlarında uzun boylu bir adam vardı. Omzuna kadar inen saçları ve sarkık bıyığı soğuk kamp ateşlerinin külleri rengindeydi. Suratı tabaklanmış deriye benziyordu. Aşağıdaki görevlilerinki kadar kırmızı ve şık bir yelek kuşanmasına rağmen onun altına hava şartlarından yıpranmış bir asker pantolonu ile yırtık pırtık saha çizmeleri giymişti. Derse ustalarının kıyafetini gölgede bırakmayan tek bir çocuk bile yoktu. Bunlar lüks düşkünü insanların sırmalı ceketler, ısmarlama pantolonlar, ipek tünikler ve cilalı silahşor çizmeleri giyen oğullarıydı. Ayrıca her birinin üstünde dolgulu bir deri ceket ve aynı malzemeden yapılma gümüş çivili bileklikler, yani tam da eğitim silahlarının vuruşlarını savuşturacak türden şeyler vardı. Jan açıklığa adım atar atmaz kendisini çıplak gibi hissetti ve geriye sıçrayıp saklanmasını önleyen tek şey cam güllerin tehdidiydi. Düellocularından biri Jan'ın bahçeden çıktığını gördüğüne şaşırdı ve rakibi o anlık dikkatsizliği iyi değerlendirerek epesini çocuğun kolunun etli kısmına batırıp deri ceketi deldi. Şişlenen çocuk çirkin bir sesle uludu ve silahını elinden düşürdü. ''Lordum Maranzalla'' dedi kalabalıktaki çocuklardan biri. Sesinde depoya kaldırılan bir kılıcın üstündekinden daha çok yağ vardı. ''Lorenzo'nun dikkati bahçeden çıkan çocuk yüzünden dağılmıştı. Bu adil bir vuruş değildi.'' Açıklıktaki her çocuk dönüp Jan'a baktı. Saklamaya gerek duymadıkları hor görülerini neyin tetiklediğini kestirmek olanaksızdı. Jan'ın üstündeki işçi kıyafetinin mi, armuda benzeyen vücut yapısının mı, yoksa silah ve zırh noksanlığının mı? Yalnızca tüniğinin yenindeki kan lekesi gittikçe genişleyen çocuk ona açık bir tiksintiyle bakmıyordu. Onun kendi sorunları vardı. Gri saçlı adam genzini temizledi, sonra da Jan'ın az önce kulağına çalınan o tok sesle konuştu. Keyifli bir hali vardı. ''Gözlerini rakibinden ayırman ahmaklıktı Lorenzo. O yüzden bir bakıma bunu hak ettin. Ancak dediğiniz doğru, eşit şartlar altında genç bir beyefendinin puan kazanmak için harici bir olaydan istifade etmemesi gerekir. Bir dahaki sefer ikiniz de daha dikkatli olacaksınız.'' Bunun ardından Jan'a bakmadan bir elini ona doğru uzattı ve sesindeki samimiyet kayboldu. ''Ve sen çocuk, buradaki işimiz bitinceye dek ortadan kaybol ama bahçeden ayrılma. Bu genç beyefendiler gidene kadar seni görmek istemiyorum.''
31. Ayrımın Sonu Sayfa 295.